Sayfa 386. Liza'nın sözleri az önce söylenmiş gibi kulaklarındaydı. Yardımına ihtiyacımız var, hepsi bu. Başvurabileceğimiz başka hiç kimse yok. Deşner genç kadının mavi gözlerinin tıpkı derin Alp sularınınki gibi ışıltılı berraklığını hatırlıyordu. Dürüstlük yansıtan o gözler başka herkesten de aynı dürüstlüğü bekler görünürdü. Deşner başlamak üzere olan şiddetli bir baş ağrısının zonklamasını alnında hissediyordu. Genç kadın ondan çok fazla şey istemişti, hepsi bu. Bütün dünyadan istemişti ve özellikle ondan. Yanlış park etmiş arabalara ceza makbuzları dağıtan bir görevlinin lakaydisiyle insanları öldüren bir örgütün düşmanlığını kazanmıştı. Liesel şimdi ölmüştü, kuzeni Matthias'ı da beraberinde götürmesi ise büyük bir olasılıktı. Kartın harekete geçirilmiş olduğunu öğreneceklerdi, arkasından da bunun Doktor Matthias Deşner'e bildirildiğini fakat onun bunu rapor etmediğini öğreneceklerdi. Yakında Doktor Matthias Deşner diye biri olmayacaktı. 2 ay sonra evlenecek olan kızı Alma gözlerinin önünde canlandı. Alma kilisede babasının kolunda mihraba doğru yürümeyi iple çektiğini söyleyip duruyordu. Matthias Alma'nın papaza doğru tek başına ilerlediğini görür gibi oldu ve boğazına bir şey tıkandı. Hayır, olamazdı bu. Böylesi yalnız umursamazlık değil, doğrudan doğruya bencillik olurdu. Gözlerinin arkasındaki zonklama hafiflemiyordu. Masasının gözünü açarak içinden bir şişe Panadol çıkardı ve kireç tadındaki acı bir tableti susuz olarak yuttu, saate baktı. Kredi hesabının harekete geçtiğini bildirecekti. Ama hemen değil. Aradan birkaç saatin geçmesini bekleyecekti. Ondan sonra telefon açacaktı. Gecikmesine bir açıklama getirmesi zor olmayacak. Onlar da kendilerini bilgilendirdiği için ona minnettarlık duyacaklardı. Mutlaka duyarlardı. Gecikme genç Hartman'a kaçmak için birkaç saatlik bir avans verirdi belki. En azından bu dünyada birkaç saat daha kalırdı. Deşner genç adam ancak bu kadarını borçlu olduğunu düşündü ama belki daha fazlasını değil. 32. Bölüm Paris. 20. yönetim bölgesi Paris'in doğusundaki fakir mahalleleri içeren kötü bir semttir. Kenti çevreleyen çevre yolunun kenarında Peripecroc'te kıntırmanan bir tepeciğin yamacı üstündedir. 18. yüzyılda bu arazide Charon adında bir bağ köyü vardı. Yıllardan sonra bağlar küçük evlere, zaman içinde de küçük evler betondan sevimsiz yapılara yerlerini bırakmışlardı. Bağları çağrıştıran Rue de Vignol gibi adlar günümüzde bu ezik kent çevresine gülünç derecede ters düşüyordu. Paris'e kadarki yolculuk sinir bozucu olmuştu. Her rastlantısal bakış onlara anlamlı geliyordu. Gümrük memurlarının kayıtsızlığı bile sanki tutuklanmayı öncelik eden bir numaraydı. Fakat Anna'nın uluslararası alarmların ağır temposu konusunda deneyimi vardı. Her sınırdaki bürokrasinin güvenlik talimatlarının verimli şekilde uygulanmasını engellediğini biliyordu. Kolayca geçebilmelerine şaşırmadı. Aynı zamanda bir dahaki sefere bunun olamayacağına bahse girebilirdi. Ancak De Gaulle'ün isimsiz kalabalığı içinde biraz rahatlamaya başladılar. Anna ile ben az sonra Gambetta metro istasyonundan çıktılar. Büyük mahkeme binasının yanından geçtiler ve Rue Vitruve'den Rue de Ortox'a yürüdüler. Burada sola döndüler. Tam karşılarında Rue de Vignol'ün iki yanında yerini aldıkları bağların planını izleyen birkaç dar sokak göze çarpıyordu. Belleville'in hemen güneyinde Charon çevresindeki bölge Paris mahalleleri arasında Paris modeline en az uyanlarından biriydi. Orada oturanlar arasında Fransızlar kadar Afrikalılar, İspanyollar veya Antilliler vardı. Yakın tarihteki göç dalgalarından önce bile mahalle kentin burjuvalar arasında çoktandır hor görülen bir yerdi. Yoksullarla yasalara karşı gelenlerin toplaştıkları, ikinci imparatorluğun düzensizliğinin kışkırttığı Paris komünü, asilerinin halkın desteğini buldukları yerde, sevgi bulamayanlarla ihmal edilenlerin yeri. 20. yönetim bölgesine ön kazandıran tek yönü Père Lachaise mezarlığıydı. 44 hektarlık bir mezarlar bahçesi. Bu yönetim bölgesini ziyaret etmeye asla yanaşmayan Parisliler 19. yüzyıl başından itibaren ölümden sonra burada toprağa girmeye razı oldular. Amerikalı turistlerin günlük giysilerini giymiş olan Anna ile ben bir yandan yürürken çevreyi inceliyorlardı. Falafel tezgahlarının kokusu, Paris Match'in köşeleri kıvrık, okunmuş sayılarını pazarlayan işportacılar, sokakta her renkte insan vardı ve bunlar çeşitli aksanlarla konuşuyorlardı. Kendilerini hiç kuşkusuz Marcel Duchamp'ın yasal varisleri olarak gören vücutlarının orasını burasını deldirmiş genç sanatkarlar, Tunus veya Cezayir'deki akrabalarına göndermek için yeterli para kazanmayı uman mağrip göçmenleri, bazı sokak aralarından reçinemsi, haşhaş veya esrar kokuları yayılıyordu. Anna, bir şirket devinin böyle bir mahalleye yerleşmesi akıl alacak iş değil dedi. Côte d'Azur'da deniz manzaralı mülkler kalmadı mı acaba? Ben aslında mükemmel bir buluş diye fikir yürüttü. Gözden kaybolmak istediğin takdirde bundan uygun yer olamaz. Burada kimse kimseye dikkat etmez, kimse kimseyi tanımaz. Herhangi bir sebepten şehirde kalmak istediğiniz takdirde bulabileceğin en karışık topluluk. Yabancılarla, yeni gelen göçmenlerle, sanatkarlarla, her din ve mezhepten eksantrik kişilerle dolu bir yerdir. Anna'nın aksine ben Paris'i tanıyordu, bu ise ona ihtiyacı olan güveni veriyordu. Anna başıyla doğruladı, kalabalığın sağladığı güvenlik. Artı, yerel kitle transitinin, bir sokaklar labirentinin, şehir dışına çıkan bir hızlı trenin ve çevre yolunun yine de yakınındasın. Çeşitli kaçış yolları aradığınız takdirde ideal bir mekan. Anna gülümsedi. Çabuk öğreniyorsun. Hükümetin bir kovuşturma görevlisi olmak istemediğine emin misin? Sana yılda 55 bin dolar ücret ve araban için özel bir park yeri verebiliriz. Ben gerçekten çekici dedi. La Flèche-d'Or'un bir patikanın tepesine oturmuş kırmızı kiremit damlı restoranının yanından geçtiler. Ben buradan itibaren bir blok kadar inerek nemli havası çeşitli kuskus yemeklerinin aromasıyla dolu küçük bir Fas kafesine yöneldi. Yiyeceklerin nefaseti bahsinde garanti veremem ama manzara ne kadar övülse yeridir dedi. Camekanın öbür yanında Rue de Vignol 1554 numaranın oluşturduğu taş üçgeni görebiliyorlardı. 7 katlı bina, 3 yanı dar sokaklarla çevrili bir adanın üstündeydi. Binanın yüzü egzozlardan kararmış ve asitli kuş pislikleriyle beneklenmişti. Gözlerini kısan Anna, binanın su oluklarından uzanan dekoratif insan ve hayvan figürlerinin kalıntılarını görebiliyordu. Doğal koşullarının yol açtığı erozyon, güneşte erimiş gibi gözükmelerine neden oluyordu. Mermer pervazlar, bezemeli dış kaplamalar ve damındaki siperler, gelmiş geçmiş bir inşaatçının çılgınlığı, bu yönetim bölgesi için hala parlak hayallerin beslendiği bir devrin hatırası gibi gözüküyordu. Birçok bakımlardan dikkate değer olmayan bina, ihmal ve kayıtsızlığı dile getiriyordu. Kaynağın Peau'da bakılırsa, adam Lermit, yani Keşiş diye biliniyor. Binanın bütün üst katını işgal ediyor. Arada sırada çıkardığı gürültülerden hala orada olduğunu biliyorlar. Bir de ısmarladığı gıda maddelerinin gelişinden. Ancak ısmarladığı bu şeyleri getirenler bile onu hiç görmemişler. Getirdikleri malları yemek asansörüne yüklüyorlar. Asansör tekrar aşağı inince franklarını alıyorlarmış. Onun hakkında kafalarını yoran tek tük kişilere göre o sadece acayip adamın biri. Ama bu semt zaten acayip kişiliklerle dolu. Demek adam insanlardan kaçıyor. Evet, kaçıyor. Adam yalnız marketçilerden kaçmakla yetinmiyor, onu kimse görmemiş. Peyaut bir kat altında oturan kadınla konuşmuş. O ve binanın öbür sakinleri onun yaşlıca, paranoyak ve son derece sıkılgan bir ranti olduğuna karar vermişler. İleri bir agorafobi örneği. Bütün binanın sahibi olduğunun farkında değiller. Ve sen... Büyük olasılıkla dengesiz, belki de paranoyak, belki de tehlikeli ve muhakkak ki hasta ruhlu ve korku içindeki bu adama ani bir ziyaret yapacağımızı, onun da bize Nescafe ikram edip öğrenmek istediklerimizi söyleyeceğini mi düşünüyorsun? Hayır, kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum. Ben sırıttı. Nescafe ikram etmeyebilir. Çekiciliğine sınırsız bir güvenin var. Bunu itiraf etmek zorundayım. Anna önündeki vejeteryan kuskusa şüpheyle baktı. İngilizce biliyor mu acaba? Hem de İngilizceyi akıcı şekilde konuşuyor. Zaten bütün Fransız iş adamları konuşurlar. Bu sayede onları Fransız entelektüellerinden ayırabilirsiniz. Genç adam incecik bir kağıt peçeteyle ağzını sildi. Benim katkım ikimizi buraya getirmem. Profesyonel olan sensin. Bundan sonra her şeyi sen yöneteceksin. Mesleki kılavuzlar ne diyor? Böyle bir durumda ne yaparsın? Saptanmış davranış biçimi nedir? Bırak da düşüneyim. Dünyanın ölü olarak bildiği, senin ise dünyayı tehdit eden bir örgütün sırrını bildiğini düşündüğün psikozlu birine dostça bir ziyaret yapmak için davranış biçimi ne olabilir? Bunun mesleki kılavuzda yer aldığını hiç sanmıyorum ben. Genç adam kuzu etinin midesine oturmaya başladığını hissediyordu. Ayağa kalkarlarken Anna benim elini tuttu. Arkamdan gel yeter. Therese Brossard asık suratla pencereden bakıyor. 7 kat aşağıda Rue de Vignol'deki yaya trafiğini seyrediyordu. Şöminesi yıllar önce betonla tıkanmamışmış gibi ateşe bakar gibi bakıyordu. Küçük televizyon aygıtına bakarmış gibi bakıyordu. Son bir aydır arızalı değilmiş gibi. Sinirlerini yatıştırmak, can sıkıntısını hafifletmek için bakıyordu. Yapacak daha iyi bir işi olmadığı için bakıyordu. Ayrıca tam 10 dakikayı torba gibi iç çamaşırlarını ütülemekle geçirmişti ve biraz paydos etmeyi gereksiniyordu. Kalın kemikli ve yumuk yüzlü 74 yaşlarında bir kadındı. Küçük yüz hatları ve siyaha boyalı pırasa gibi dümdüz saçları vardı. Teres, herkese terzi olduğunu söylüyordu. Gerçekte ise 10 yıldan beri hiçbir kumaş parçası biçmediği gibi bu işte fazla yetenekli de değildi. Belville'de büyümüş, 14 yaşında okulundan ayrılmıştı. Ne çare ki ona maddi destek verecek bir erkeği kendisine bağlamak için yeterli bir güzelliğe hiçbir zaman sahip olamamıştı. Özetle bir iş öğrenmek zorundaydı. Büyük annesinin terzi olan bir arkadaşı vardı. Bu kadın kızı yardımcı olarak yanına almayı kabul etmişti. Yaşlı kadının elleri artritten kas katı kesilmişti. Gözleri de bulanık görüyordu. Teres ona yardımcı olabilirdi ama Jean teyze, Teres'in onu öyle çağırmasını istiyordu. Genç kıza her hafta verdiği birkaç frankı güçlüklerinden çıkarıyordu. Jean teyzenin esasen az olan müşterileriyle birlikte kazancı da giderek azalıyordu. Bu durumda küçük bir miktarı bile başkasıyla paylaşmak kadıncağızın ağrına gidiyordu. 1945'te bir gün Porte de la Chapelle'e doğru yürüdüğü sırada bir bomba Teres'in yakınına düşmüştü. Kadıncağız bedensel bir zarar görmemekle beraber patlama geceleri düşüne giriyor, uyumasına engel oluyordu. Bu sinirli durumu geçen yıllarla birlikte daha da kötüye gitmişti. En küçük bir ses yerinden fırlamasına neden oluyordu. Yenecek bir şey buldukça omurca tıkanmaya başlamıştı. Jean teyze ölünce Teres terzinin kalan müşterilerini üstlenmişti ama doğru dürüst para kazandığı söylenemezdi. Her zaman korktuğu şey olmuş, yalnız kalmıştı. Ama aynı zamanda daha kötü şeyler de olduğunu öğrenmişti. Laurent'e bu kadarını borçluydu. 65. yaş gününden sonra haftalık yiyecek paketini almaya gittiği Ramponneau sokağında Laurent'le tanışmıştı. O da Menilmontant bölgesinin çocuğu olan Laurent, Teres'ten 10 yaş büyüktü ama olduğundan daha da yaşlı gözüküyordu. Kamburumsu ve dazlak kafalı Laurent, kolları ona göre fazla uzun deri bir ceket giymişti. Küçük bir köpek gezdiriyordu. Teres köpeğin adını sormuş ve konuşmaya başlamışlardı. Laurent ona kendisi bir şey yemeden köpeği Pope'nin karnını doyurduğunu, her şeyin iyisini yemeyi ona bıraktığını söylemişti. Teres de ona panik ataklarını anlatmış ve sosyal hizmetlerdeki asedik bir yargıcın onu gözetim altına aldığını söylemişti. Aynı yargıç, devletin Teres'e haftada 500 frank vermesini sağlamıştı. Kadının aldığı maddi desteği öğrenince Laurent'in ona duyduğu ilgi artmıştı. Bir ay sonra evlenmişlerdi. Laurent, Teres'in Charon yakınındaki dairesine taşınmıştı. Orası göze küçük, yoksul ve loş gözükebilirdi ama Laurent'e kendi evinden daha çekici geliyordu. Üstelik oradan atılmak üzereydi. Evlenmelerinden kısa bir süre sonra Laurent karısına tekrar dikiş dikmeye dönmesi için ısrara başlamıştı. Paraya ihtiyaçları vardı. Sörlerin verdiği yiyecek paketleri hafta yarılanmadan tükeniyordu. Asedik'in çekleri de tamamen yetersizdi. Herkese terzi olduğunu söylüyordu. Öyle değil mi ya? Öyleyse niçin elbise dikmiyordu? Teres önce direnmiş, küt parmaklarını göstererek artık el becerisini kaybettiğini söylemişti. Adam ona daha gürültülü şekilde serzenişte bulununca, Teres de şiddetle karşılık veren, en düşük işlerden de kovulmakta üstüne olmadığını, nedenli bir ayyaş olduğunu bilmiş olsa asla onunla evlenmeyeceğini ileri sürmüştü. 7 ay sonra giderek sıklaşan tartışmalarının biri esnasında Laurent yere yığılmıştı. Karısına son sözleri, "Tes grasse come une truie, bir dişi domuz gibi şişkosun" olmuştu. Teres birkaç dakika bekleyip öfkesinin biraz yatışmasını bekledikten sonra bir ambulans çağırmıştı. Sonradan kocasının şiddetli bir beyin kanaması, beyin derinliklerindeki bir anevrizma sonucunda felç olduğunu öğrenmişti. Hayatından bıkmış bir doktor ona kan damarlarının tüplere benzediğini, bir damardaki zayıf noktanın o damarın birdenbire delinmesiyle sonuçlanabileceğini anlatmıştı. Teres, Laurent'in ona son sözlerinin biraz daha nazikçe olmasını isterdi. Sayıca çok az olan arkadaşlarına kocasının bir aziz olduğunu söylüyor ama kimse yutmuyordu. Evlenmiş olmak her şeye rağmen bir eğitimdi. Yıllarca bir kocanın hayatını tamamlayacağına inanmıştı ama Laurent erkeklerin ne kadar güvenilemez yaratıklar olduklarını ona göstermişti. Beton apartmanının altındaki köşe başından geçen çeşitli kişilere bakarken özel sapkınlıklarını merak ediyordu. Bu adamların hangisi bir uyuşturucu bağımlısıydı, hangisi hırsızdı, hangisi sevgilisini dövüyordu? Kapı yumruklanır gibi çalınca Teres daldığı düşlerden uyandı. Sosyal hizmetlerden gelen adam otoriter bir sesle, "Ben sosyal hizmet görevlisiyim, lütfen kapıyı açın" dedi. Bayan Brossard havlarcasına "Neden zili çalmadınız?" diye kükredi. "Hep de aralıksız çaldım, zil bozuk, kapı da öyle, yani bilmiyor muydunuz?" "İyi ama niçin buradasınız? Statümde değişen bir şey yok ki, aldığım destek..." Adam işgüzarlıkla "Tekrar gözden geçiriliyor" dedi. "Ama bazı noktaları birlikte gözden geçirirsek sizin yararınıza olur sanıyorum. Aksi takdirde ödemeler son bulacak. Öyle olmasını istemem." Teres sürünür gibi kapıya yöneldi ve gözetleme deliğinden baktı. Adamın Fransız hükümetinin bütün görevlilerinde görmeye alıştığı gururlu bir tavrı vardı. Böylelerine birazcık yetki verdin mi, küçük dağları ben yarattım havalarına girerlerdi. Adamın sesindeki bir özellik şivesi Teres'e biraz ters geldi. Bu memur belki Belçikalı bir ailenin oğluydu. Teres Belçikalılardan hoşlanmıyordu. Kadın gözlerini kısarak baktı. Sosyal yardımdan gelen adam görevlinin bir tür üniforması olan ince yün ceketi giymiş, ucuz bir kravat takmıştı, kır saçlıydı. Pürüzsüz cilde hesaba katılmadığı takdirde dikkati çekecek bir yanı yoktu. Fazla gergin gözükmese bebek ciltli olduğu söylenebilirdi. Teres iki sürgüyü çekti, zinciri kaldırdı ve sonunda kapıyı açtı. "Ben Anna'nın arkasından kafeden çıkarken gözleri Rue de Vignol'ün 1554 numarasından ayırmıyor, gizemlerini çözmeye çalışıyordu. Bina normal bir bakımsızlık sergiliyordu. Herhangi birinin beğenisini uyandırmayacağı gibi dikkatini de çekmezdi. Ama dikkatli bakıldığı takdirde bir zamanlar şık olan bir apartmanın iskeletini gizlediği seziliyordu. Ben şimdi yer yer kırık olan oymalı tepelikli ve cumbalı pencerelerinden belliydi. Binanın dönüşümlü olarak ufak ve büyük taşlardan örülmüş köşelerinden, yer yer çökmüş alçak bir duvarla çevrili damından, demir parmaklıklarının yer yer paslanıp güvenlik açısından tehlike oluşturmaların nedeniyle çıkarılmalarından önce balkon olan dar pervazlarından belliydi bu. Bir yüzyıl önce bu binanın inşaatına gösterilen özeni onlarca yıllık kayıtsızlık tamamen silememişti. Anna'nın bana verdiği talimatlar açıktı. Karşı kaldırıma geçerken bir yaya grubuna katılacaklar, adımlarını onlarınkilere uyduracaklardı. Hedefleri ucuz içki ve sigara satan tütüncü ya da kocaman bir oval et kümesinin dönüp durduğu dönerciye gidenlerin arasına karışacaklardı. Pencereden aşağısını gözetleyen bir kimse onları normal yayalardan ayırt edemeyecekti. İkisi ancak binanın kapısının önünden geçerlerken durup içeri gireceklerdi. Binanın kapısı hizasına geldikleri sırada ben kapıyı çalıyor muyuz diye sordu. Kapıyı çalarsak habersiz gelmiş olmayız değil mi? Sanırım planımız buydu. Anna şöyle bir etrafa bakındıktan sonra ince bir çelik parçasını kilide soktu ve birkaç saniye boyunca ileri geri oynattı. Hiçbir şey olmadı. Ben paniğe kapılmakta olduğunu hissediyordu. Şu ana kadar insanların arasına karışmaya, onlarla uyum sağlamaya çalışmışlardı. Ama şimdi bulundukları yerde sanki donmuş kalmışlardı. Bakan herhangi bir kimse yolunda gitmeyen bir şey olduğunu, buraya ait olmadıklarını fark ederdi. Anna dedi. Genç kadın yaptığı işin üzerine eğilmişti. Ben onun sinirden terlediğini, alnının ıslak olduğunu görebiliyordu. Cüzdanını çıkarıp içindeki banknotları saymaya başladı diye fısıldadı. Sonra telefonunu çıkarıp mesaj gelip gelmediğini kontrol et. Bir şey yap ama sakin ol, yavaş hareket et. Anna konuştuğu kadar metalin metale sürtmesinin çıkardığı ses duyuluyordu. Sonunda bir kilit dilinin çekildiğini anlatan bir ses duyuldu. Anna tokmağı çevirdi ve kapıyı açtı. Bu kilitler bazen önemli bir bakın ister dedi. Gerçekte pek güvenli sayılmazlar. Gözünde ve saklı. Ana fikir bu. Saklı olduğu muhakkak, kimsenin onu görmediğini söylüyordun. Doğru. Bu işe kalkıştığı zaman deli olmasa bile sonunda delirdiğini düşündün mü hiç? Topyekun bir toplumsal yalıtım insanın üstünde böyle bir etki yapar. Anna onu harap asansöre sürükledi. Asansörü çağıran düğmeye bastı ama bir zincirin takırdadığını kısaca dinledikten sonra merdiveni çıkmanın daha güvenli olacağına karar verdiler. Mümkün olduğu kadar az gürültü yapmaya özen göstererek 7 kat merdiveni tırmandılar. Üst katın kirli beyaz fayans döşeli koridoru önlerinde uzanıyordu. Garip değil mi? O kattaki tek dairenin kapısı açılıyordu. Anna, Bay Chabot diye seslendi. Yanıt çıkmadı. Genç kadın benle bakıştıktan sonra Bay Charlin diye seslendi. Dairenin loşluğu içinde bir hareket oldu. Anna yine seslendi. George Chardin, size yararlı olabilecek bilgiler getirdik. Birkaç tanelik bir sessizlikten sonra kulakları sağır edici bir patlama oldu. Ne olmuştu? Açık kapının karşısındaki duvara bir göz atmak her şeyi anlatma yeterdi. Saçmalarla delik deşik olmuştu. Dairenin içindeki her kimse bir çifteyle onlara ateş açmıştı. Yanaklarını ateş bastığını hisseden Therese Brossard, ''Sizlerin derdi ne anlamıyorum.'' dedi. ''Kocamın ölümünden beri durumumda hiçbir değişiklik olmadı. Hiçbir değişiklik olmadı diyorum size.'' Elinde büyükçe siyah bir bavul olan adam, Teres'i bir an görmezlikten gelerek onun yanından geçti ve pencereye yürüdü. Pek garip bir adamdı. Güzel bir manzara dedi. Fazla ışık almıyor, Teres ters ters konuşuyordu. Günün en büyük kısmında burası karanlık. Bir fotoğrafçı burada film develop edebilir. Bazı işler için bu bir avantaj olabilir. Yolunda olmayan bir şey vardı. Adamın şivesi bozuluyor. Fransızcası sosyal yardım bürokrasisinin tonunu kaybederek bir Fransızın Fransızcasından giderek uzaklaşıyordu.